Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr Bilgin Gökberk'te Köyün Delisi programını sunar.
İyi akşamlar Radyo Spor, Bilgin Gökberk. Saatler 18.30, Salı günü. Yine beraberiz sizlerle. Ve 19.50'ye kadar beraber olmaya devam edeceğiz. Numaramız 0212 363 04 34. Artık ezbere biliyorsunuz bu numarayı. Arayın, konuşalım. Sohbet edelim. Evet, tekrar hepinize merhaba. Hem size hem kendime iyi bir program diliyorum. Şimdi geldim ben de, trafik berbat yine. Allah kolaylık versin diyorum. Bu arada trafik demişken şu anda aklıma geldi. Geçen gün radyoya gereken Cezayir'i gördüm. Cezayir tam bir emekçidir yani. Şey emekçisidir, medya emekçisidir. Radyolarda bilhassa çok tecrübeli bir kardeşimizdir. Hatırlıyorum bu Trafik Radyosu'nun, bu grubun bünyesinde kurulduğu dönemi. O dönemde söylemiştim de Cezayir'e, yani çok şey bir radyo kurdunuz demiştim. Yani çok gerekli bir radyo kuruldu. Çok çabuk büyürsünüz demiştim. Geçen gün gördüm, çok uzun zamandır görmüyordum Cezayir'i. Tebrik ettim ayrıca. Trafik Radyo hakikaten çok iyi bir yere gidiyor. Yani çok büyük bir eksikti Türkiye'de bu. Hem buradan Cezayir'i tebrik edeyim. Hakikaten çok emekçi ve çok iyi bir şeydir. Medya mensubudur kendisi. Çok emek vermiştir bu işleri. Hem de tabii grubu tebrik etmek lazım. Böyle bir radyonun arkasında durdukları için ve şu anda çok trafik deyince aklıma geldi. Bunu da söyleyeyim istedim. Aynı fikirde misin benimle? Sana da soruyorum. Evet, buradaki kardeşime de sordum şimdi, aynı fikirde misin diye. Belki ismin bilinmesini istemez, onun için ismini söylemiyorum yani. Öyle mi? Hayır, adını hayır, senin belki burada, hayır, Vedat'ın belki benim programda asistan olduğunu bilinmesini istemez diye söyledim ben. Burada bana söyleyecek laflar Vedat'a söylenebilir. Onun için ismini söylemiştim. Evet, Vedat da bu radyonun emekçilerinden. Şu anda bu programda onunla beraberiz. Telefonları o bağlıyor. Bize yardımcı oluyor. Yani. Programın esasında şeyi yok. Ana kumandası o var. Vedat da benimle aynı fikirde. Tekrar tebrikler Trafik Radyo için. Alo.
Alo.
Efendim, buyurun.
Bilgin Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Nasılsınız?
İyidir. Valla bomba gibi. Buyurun.
Geçen hafta yoktunuz da o yüzden bir arayayım dedim. Diyecektim, bu Fenerbahçe Galatasaray maçıyla ilgili fikirlerinizi öğrenmek istiyorum ama.
Hangi konuda?
Yani maçın genel anlamda nasıl geçti hakkında, hakemlerle ilgili bir sorun olup olmadı hakkında.
Siz hangi takımdansınız?
Efendim?
Hangi takımdansınız?
Ben Galatasaray taraftarıyım.
Sizce nasıldı maçın hakemi? Çok fazla uzatmadan, yani çok kısa bir şekilde.
Alo, diyorum. Bilgin Bey.
Duyuyorum ben sizi. Sizce maçın hakemi nasıldı diyorum.
Alo.
Alo. Evet, dinleyicimizin bağlantısı kesildi. Bizden kaynaklanmadı bu aniden. Ben ona sormuştum hakem konusunu. Ama hattan düştü. Kusura bakmasın. Bir daha ararsa tekrar bağlarız kendisini. Alo.
Alo, merhaba Bilgin Bey.
Merhaba, iyi akşamlar.
Alper benim ismim.
Buyurun.
Ben son 5 sene pek gidemedim ama ondan önceki herhalde 10 senedir Kadıköy'e deplasman tribününe giden bir Galatasaray taraftarıyım. Hiç değişmedi bu. İnönü'ye de gidiyorum ama.
Size bir şey söyleyeyim bakalım. Kadar... Derbiden sonra en, yani bence en hoş olmayan şey iki tarafında yorum yapması. Çünkü sizin yaptığınız yoruma bir Fenerbahçe cevap verecek. Ona başka bir Galatasaray cevap verecek. Bence işin farklı bir tarafından yorumlayın eğer gerekiyorsa. En kötüsü şu. Türkiye'deki futbol şartlarını biliyoruz. 5 aşağı 5 yukarı herkes aynı zaten. Herkesin durumu aynı. Buradan yani kendi takımınız lehine bir yorum yaptığınızda onun cevabı Fenerbahçe'den gelecek. Onun yaptığı Galatasaray'dan devam edecek. O zaman programın içinden çıkamayacağız. O yüzden derbiye böyle pek bakılmamış bir taraftan bakın istiyorsanız, yani varsa söylemek istediğiniz bir şey.
Yani herkes
taraftarlık
aynı...
taraftarlık yapmayalım demek istedim ben. Sonuçta
herkes
evet, dinliyorum, buyurun.
Herkes aynı yolundan gidersek hata yapanın hatasını da söyleyememiş oluruz. Bu da hiç adaletli
olmaz.
Bakın, tamam
da Türkiye'de şimdi şu var. Siz de bunu biliyorsunuz. Taraftarlık üst düzeyde artık. Fanatizm de var. Sizin söyleyeceğiniz herhangi bir Galatasaray tarafından söylediğiniz bir cümlenin mutlaka cevabı gelecek yani bir şekilde. Bir maç hatırlatılacak, başka bir maça dönülecek, eskiye gidilecek falan. O yüzden ben de diyorum ki programı elden kaçırmamak için mümkün olduğu kadar farklı bir şekilde bakalım derbiye ya da bakmayalım yani. Olabilir.
Peki, o zaman bakmayayım. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Çünkü kendi takımını veya kendi işte camiasını eleştirmenin adeta suç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani hiç her takım için bu geçerli. Herkes rakip için konuşuyor. Rakip için konuştuğunda cevap geliyor tabii. Cevap hakkı geliyor. O da kendi takım için konuşuyor. Onun başka bir cevabı buluyor. O ona başkası cevap veriyor falan. Yani program kaçıp gidiyor elimizden. Kusura bakmayın. O zaman da işte sizlerin de şikayet ettiği medyada, televizyonlarda o programlardan biri gibi olacağız yani. Sırf bu yüzden söyledim. Alo.
İyi akşamlar. İyi programlar Bilgin abicim.
İyi akşamlar.
Ben Kadıkhan Şakir Özkonak. Bilgin abi, ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş taraftarı olduğum için Galatasaray Fenerbahçe maçı için kısa bir yorum yapabilir miyim?
Ya vallahi sen her hafta bağlanıyorsun programa, biliyorum. Şiir okuyan dinleyicimiz değil misin sen?
Evet.
Ama hep sonunda bir polemik oluyor. Yani her söylediğinin sonunda bir polemik yaşıyoruz. Ve sonradan diyorsun ki ben onu demek istemedim, şunu demek istemedim. Bence bir yorum yap ama polemik yapma yani. Polemiğe girme yani.
Yok, kesinlikle bir Bilgin abi. Ama zaten şu an ülkemizde en çok bu maç konuşulduğu için ben sen bu konuda bir şey yapıyorum.
Bizim bir şeyimiz yok. Biz seninle konuşalım. Sadece senin konuşma şeklinde hep böyle bir manipülatif bir şekil oluşuyor. Bir polemik yapıyorsun. Sonra o polemikin devamı geliyor. O yüzden daha böyle şey konuşalım. Sakin konuşalım yani.
Tabii ki Bilgin abiciğim. Şimdi ben bir ses taraftarı olarak bu maçı tabii ki daha bir diğer Fenerbahçe ve Galatasaraylı kardeşlerimden nazaran daha bir objektif bakıyorum. Bence Fenerbahçe'nin kaybetmesinin en büyük sebebi maalesef ki başkanları oldu. Yani...
Bak abi, bir şey söyleyeceğim. Şimdi maç bitmişken direkt başkanı hiç girme zaten. Yani şu açıdan demek istiyorum. Sen, ben maçla ilgili konuşacaksın zannettim. İşin başkan kısmına hiç girmeyelim. Çünkü onu da içinden çıkamayız yani. Ama maçla ilgili, sahada oynanan şeyle ilgili bir şey varsa söyleyeceğim, dinleyeyim.
Sahada oynanan futbol şu. Yani Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesinin sebebi bence tabii ki futbolcuların başkanlarını almış oldukları, başkanların vermiş oldukları yanlış demeçlerden dolayı...
Anladım ama sen anladın ki benim söylediğim şeye cevap vermeyeceksin. Zaten biliyorsun programın ana konusu senin sorup benim cevap...
Ama oradan bahsedeceğim Bilgin abi.
Ama
yani
işte bahsetmeden önce bu hep aynı konuşmayı seninle her programı yapıyoruz. Ben sana bir şey söyledim yani önce sahadaki oyuna şey yap. Daha sonra hani öbür tarafa geçelim ama sen direkt başkanın demecine falan girdiğin zaman... Bunun
ama şimdi Bilgin abi...
Anladım, o zaman senin bana bir sorun var mı soracaksın?
Peki ben size sorayım, o zaman sorayım. Evet. Sizce Fenerbahçe Galatasaray maçındaki futbolcular hakemi etkilemeye çalıştılar mı, çalışmadılar mı ve hakem bundan sizce etkilendi mi, etkilenmedi mi?
Dünyanın her tarafında her maçta hakemler futbolcular hakemleri etkilemek için çalışır. Bu tip maçlarda bir hakem için en zor maçlardır. Hakem gördüğünü çaldı. Bazı kararları yanlış, bazıları doğru olabilir ama benim bir kere Cüneyt Çakır'la konuşmamda ona sormuştum. UEFA neye bakıyor bir hakemle demiştim ilk. O da şöyle bir özet, yani bir sürü şey konuşmuştu da bana şöyle demişti. Verdiği kararın arkasında durmak önemlidir. Yani bir olayı gördüğün zaman hemen bir karar vereceksin. Bu karar yanlış da olabilir. Yani yanlış da insan, hakem yanlış da değerlendirmiş olabilir pozisyonu ama en önemlisi anında karar verme yeteneği olması ve de verdiği kararın da mümkün olduğu kadar arkasında durması gibi bir cümle etmişti. O zaman daha var yoktu ama. Benim söylemek istediğim bu. Sonuçta böyle de, böyle derbilerde bu kadar baskı altında maçlarda bunlar da olur diyelim. Bu konuyu da böyle kapatalım. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. İyi programlar.
Sağ olun. Alo.
Alo. Bilgin abi.
Efendim.
Yayında mıyız abi?
Yayındayız maalesef, evet.
Kusura bakma abi. Yoldayım da radyoyu şey yapmıyor, çekmiyor. Telefonda konuşurken. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani farklı bir açıdan bakmak istiyorum bu Fenerbahçe Galatasaray derbisine. Yani ülkede 1 milyon tane sorun var. 1 milyon birincisine ihtiyaç yok abi. Pazar günü bir karnaval oldu. Bazısı sevindi. Bazısının kalbi kırıldı. Ama abi bunu hani böyle neşeyle kutlamak lazım abi. Yani ah be abi, onu da kaçırmasaydık filan. Hani herkes böyle bir şeyli ağdalı filan. Bir tuhaf olmuyor mu abi ya?
Ya bence de böyle bir hakikaten çok şey bir maçtı. Çok maç öncesi de çok şeydi, gergindi. Ama maç bence hayırlısı da bitti. Yani şöyle ufak tefek şeyler olmuştur mutlaka ama en azından yani daha çok az hasarla bitti maç yani şey için. Bir sorun bu bakımdan da tebrik etmek lazım iki tarafı da, öyle söyleyeyim ben ya. Yani.
Abi bir açıdan daha ben bir şey daha söyleyeceğim abi. Yani birkaç seferdir dikkatimi çekiyor. Bu Mustafa Başkan ilginç bir adam abi.
Ya başkanlar tarafına girmeyelim diyorum. Çünkü o zaman işin şey kısmına...
Öteki başkan da iyi. Öteki başkan...
Bak, Allah bak işte ama şimdi bak. Bak.
Yani yanlış anladım ama şu adam...
İyi akşamlar başkan... diliyoruz, iyi akşamlar. Evet, bu konuşmaları yaptırmayacağız. Yani bunu bilin. Hemen de şey yapacağız. Yani Mustafa Başkan iyi başkan. Ali Koç öbür başkan, şöyle başkan, böyle başkan. Buralara girmememiz lazım yani. Başkanların üzerinden konuşmayacağız. Çünkü... Bir başkanın öne çıkarttığın zaman bir başkanı illa yerin dibine sokmanız gerekiyor. Zaten futbol buradan kaybediyor yani. Futbol saha içindeki oyuncuların veya nispeten teknik adamların şeyinden kaybetmiyor ama başkan ve yöneticilerin, bundan kastım Mustafa Bey veya Ali Bey değil. Yani genel olarak profesyonellerin değil, başkan yöneticilerin maç sonu konuşmalarından veya maç öncesi konuşmalarından çok farklı bir yere gidiyor futbol. O yüzden şimdi Mustafa Bey'le ilgili bir cümle yapıyoruz. Bir cümle söylüyor dinleyicimiz. Ama onu söylerken diğer başkan şöyle de böyle der, Allah şöyle yapsın böyle yapsın veya ki çok iyidir çok iyi değildir filan, bu konuşmaya girmeyelim demek istiyorum yani. Çünkü altından kalkamıyoruz yani böyle konuşmaların. Hani saha içinde kalındığı zaman. Ha çünkü siz o tarafa girdiğiniz zaman ben de başka bir tarafa girmek istiyorum. Ben de oraya girmek istemiyorum. İşin bir üst tarafına girmek istemiyorum. En azından futbol topunun kenarında kalalım bugün. Onu demek istiyorum. Alo.
Alo.
Buyurun, iyi akşamlar.
Bilgin Bey merhabalar. Ankara'dan arıyorum. İsmim Alper.
Buyurun.
Ben de sizin gibi Galatasaray taraftayım. Derbiyle alakalı bir görüş belirtip aynı konuda sizin görüşünüzü rica edeceğim ama uygun mudur acaba?
Yani öyle şey bir görüş değilse.
Yok. Bu şimdi 21 senedir, 21. senede Fenerbahçe'yi siz deplasmanda mağlup ettik malumunuz. Hep biz şunu diyoruz 20 senedir. Fatih Hoca da aynı şeyi söylemişti. Biz Fenerbahçe'yi hiç yenmeyelim ama hep şampiyon olalım. Bizim için daha önemli diyoruz. Biz de taraftar olarak bugüne kadar öyle düşündük. Ama ben gördüm ki bunu yenince, bu Fenerbahçe deplasmanı 20 sene sonra yenince benim için de şöyle bir his oluştu. İyi ki yendik. Bu sene de olmayalım ama hani bu da önemliymiş bizim için. Hani öyle bir heyecan, maçtan önce öyle bir şey hissetmiyordum ama maç bittikten sonra o heyecanı yaşadım. İyi ki de kazandık dedim.
Şampiyon olmak her zaman en önemli şeydir yani. Bu ben de buna katılmıyorum çünkü burada amaç ligin sonunda derece yapmaktır. Şampiyon olmaktır. Olmazsa ikinci olmaktır. Şampiyon ligine girmektir.
Aynı şeyleri düşünüyorum ama.
Hayır, anladım. Böyle olabilir. Bu da yani sonuçta işte 20 yıldır deplasmanda Fenerbahçe yenemiyorduk aslında. Yenince böyle şeyler düşünülmüş olabilir ama bu gelip geçicidir bence. Amaç burada ligin, her takım için amaç ligi üst tarafta kapatmaktır. Çünkü bir tanesi 34 haftalık bir serüven, bir tanesi tek maçlık bir olay. Tek maçta herkes birbirini yenebiliyor. Dediğiniz doğru ama futbolun şeyinde de o var yani. Tabii ki ezeli rekabetlerde %100 bu sizin duygunuz önemli. Ama ana burada önemli olan sene sonudur. Çünkü biz para kazanıyorsunuz yani şampiyon olduğunuzda.
Şöyle bir şey ekleyebilir miyim?
Bakın sportif başarı prim alıyorsunuz federasyondan. Ayrıca şampiyon ligine girdiğinizde oradan alıyorsunuz. Kulüpler böyle ayakta duruyor. Şu anda her kulübe ilk gereken şey para. Başka bir şey değil. Bu evet. Para da şeyden geliyor. Derece yapmanızdan yani prim almanızdan. Federasyondan ve artı Şampiyon Ligi'ne girersiniz. Oradan aldığınız paradan geliyor. O yüzden bu hep ön planda olmalı bence.
Ama yani en azından şunu söyleyeyim. Bizim Galatasaraylı olarak bu deplasmanda kazanmayı küçümsediğimiz kadar küçük bir olay değilmiş. En azından onu hissettik bence.
Evet yani bu şey yani bu cümle şey bir cümle. İlginç bir cümle olduğu için. İyi ki söylediniz yani. Doğru. Hiçbir galibiyet böyle küçümsenecek bir şey değildir zaten. Ama psikolojik olarak belki siz böyle düşünüyordunuz. Şimdi başka türlü düşünüyorsunuz. Peki. Var mı başka söyleyeceğiniz bir şey?
Teşekkür ederim. İyi,
iyi akşamlar. Alo. Evet. Yenicimiz hattan gitti. Kendi gitti yani. Biz göndermedik. Bir telefon daha alacağız. Alo.
Alo.
Efendim buyurun.
Bilgin Bey'e bağlanacaktım.
Benim bağlandınız, buyurun.
Hocam iyi günler. Ben bir görüşümü bildirecektim ama müsait.
Yani konu ne? Bir kere onu bir öğrensin.
Konu genel. Güncel.
Genel yani derken çok, yani çok...
Futbol. Biraz futbol. Yani futbolun dışında...
Ya bakın bence bir konunun ana fikrini söyleyin ne olur ona göre konuşalım. Yani çünkü genelde ben soru alıyorum da o bakımdan söylüyorum.
Ya soru şöyle, ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşin gidişatı hakkında sizden bir yorum almak istedim.
Ne yorum alacaksınız?
Sergen Yalçın'la ilgili.
Ya Sergen Yalçın'la ilgili.
Hocam açık olur mu yani şöyle şey. Hani bizim genel olarak başka...
Bunu şu anda bir tek Sergen Yalçın biliyor. Eğer bu işe yani şeyini koyarsa, konsantre olursa ki olduğunu düşünüyorum, öyle gözüküyor. Yani Sergen bizim... Sergen Yalçın'ın yani beceremeyeceği bir şey yok futbolla ilgili.
Bizim şöyle bir sorunuz var ya, benim kendi kanaatim için. Biz uzun süreli çalışamıyoruz hiçbir teknik direktörle. Yani belki Sergen Yalçın da yaşayacak zaten şu anda. Neden Ayşe'ye bir teknik direktör olmasın bana göre.
Türkiye'deki bütün iyi hocalar sorduğunuz zaman diyorlar ki Sergen Yalçın futboldan herkesten farklı anlıyor. Yani antrenör şeyinde futbolu herkesten farklı. Böyle bir insanın yapması gereken şey Beşiktaş'a konsantre olup takımın belki yapı olarak futbolcu yapısı olarak dezavantajları olabilir ama işte son maçta iyi oynadı mesela Beşiktaş. Berabere kalmasına rağmen en azından Avcı'nın sisteminden farklı oynadı. Sonuçta bu Sergen'e kalmış bir şey yani. Sergen'e verilebilecek her şey verildi futbolda. Oynarken çok farklı yerlere gelebilirdi, gelmedi. Ya kendi istemedi bence yani. Yani ya Beşiktaş'ta başlayan hayatı belki Avrupa'nın çok özel bir takımında bitebilirdi. Ama oralara gitmek istemedi. İsteseydi daha farklı oynardı futbolu çünkü. Futbol antrenör olarak da şu anda Beşiktaş'ın hocası zaten bir gün gelecekti, belliydi. Bundan sonra ona kalmış. Her türlü şeyi var, yeteneği var, her türlü futbol bilgisi var. Gereken yönetimle anlaşıp onun istediği takımın kurulması ve Sergen'in de bu işe konsantre olması. Bence sebep bu yani. Yani Sergen kendi kaderini kendi tayin edecek yani.
Ona... Ya bir de şöyle, şimdi kendi kaderini kendi belirliyordu hocam. Bana göre mesela bizim ülke olarak bizim...
Bakın ama detaylara detaya girdiğiniz zaman... Yani bir ağaca bak, ormana bakmak lazım. Ağaç ağaç konuştuğunuzda o zaman yanılabiliriz. Ana fikir şu. Sergen iyi futbolcu muydu? Evet. Futbolu anlar mı? Evet. Bugüne kadar çalıştığı takımlarda hocalık yeteneği olduğu belli oldu mu? Oldu. Sadece sürekliliği olmadı. İnşallah Beşiktaş'ta sürekli olur. Yani bu gözüken bu. Bunlar tespit, yorum da değil. Yani benim gördüğüm, şu anda ben yorum yapmıyorum. Çünkü yorumda yanılabiliriz. Tekrar baştan alalım. İyi futbolcu muydu? Evet. Yetenekli miydi? Evet. Sürekli miydi? Değil. Antrenörlüğü de çok başarılı olduğu takımlar oldu ama sürekli olmadı. Fakat
evet.
Beşiktaş farklı bir takım. Hem Beşiktaş'tı hem şu anda motive olmuş durumda. Hem de bizim düşündüğümüz o da düşünüyor. O yüzden burada da sürekliliği olursa ve de konsantre olursa bu işi her şey olabilir yani. Sergen çünkü söylemeye gerek yok. Türkiye'nin özel bir futbol adamı yani.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Ama şu dönemde Beşiktaş'a gelebilecek yani bence en şey isimli zaten bir gün gelecekti. Bir an önce getirdi Beşiktaş. Deneyecek.
Yani ben bir taraftar yani genel olarak değil, kendi bakımdan konuşmak istiyorum. Yani taraftar olarak bizler Türk futbolu olarak ilerlemek istiyoruz. Şöyle sürekli bir olursa başarısız bir dönem başarısız olursa tamam biz bunu gönderelim. Peki belki seneye daha farklı bir sistem hatalardan yola çıkılarak farklı yollara gidebiliriz. Bunun hiç
beklenti yok. Genel yok yok bence bence beklemek lazım. Ne derler yani şey yapmak lazım.
Teşekkür ediyorum hocam.
Yani en azından görmemiz lazım ne olacağını.
Evet ama biraz da sabır önemli. Genel olarak %100. İnsanlarımızda insan olarak ülke olarak hatta hiçbir şey hesap edemiyoruz. Geçim olarak, hayat olarak, yaşam tarzımız olarak her şeyin hemen kolay yolunu aramaya çalışıyor. Bir anda zengin olalım. Bir anda işte ne bileyim şampiyon olalım. Ve bir anda ne bileyim hayallerini gerçekleştireyim. Bunun gibi şeylere bağlı kalıyoruz ve hiçbir zaman da ilerleyemiyoruz. Benim kanaatim için.
Doğru. Ben de buna %100 katılıyorum.
Ülke olarak bir sabra ihtiyacımız var abi. Geçim, hayat, ama, futbol. Sonuçta
ama biz,
bunu her
yani biz sabırlı
lazım.
Değiliz yani. O zaman bizim yeniden doğmamız lazım yani. Yani bu ülkenin genlerinde de bu var yani. Sabırlı olmamız.
Vakit varsa bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben
buyurun.
Benim bir matematik hocam vardı. Dünyada bir araştırma yapılıyor. O anlatmıştı bana. ülke olarak dünyada tek inşaat, yarım bırakılan inşaat Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta. Bir iş yapılıyor, yarım bırakılıyor. Mesela ben Armut Köyü'nde oturuyorum. Bizim orada bir tramvay yolu yapıldı. Beş devler hattına. Belki bilirsiniz. O beş devler hattı 8 yıl boyunca 10 defa söküldü, takıldı. Yani bir proje varsa bir müteahhitle gidemedi mesela. 10 tane müteahhit değiştirildi orada.
Anladım. Yani bu olayı da böyle anlattınız, örnek verdiniz.
Yani bazen süreklilik olsun.
Evet, bu genel bir özellik diyelim sizin dediğiniz gibi. Sergen inşallah bunu yener. Çünkü şu anda Sergen'in istediği bütün şartlar Beşiktaş ona veriyor. Sadece bir futbolcu kadrosu var, onun kurmadığı. Ve de belki dezavantajlı gözüken. Onları da seneye Sergen kuracak. Beklemek lazım yani. Gelecek sene bunun yorumunu yapmak lazım.
İnşallah.
Ama çok zor bir maçta, son maçta Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'ın oynadığı futbol çok ümit verici futbol diye. En azından.
Ümit verici futbol ama tabii takviyeler yapılmadığı sürece bilmiyorum. Yani işte,
evet, işte o zaman seneyi beklemek lazım.
Bu şekilde olur. İnşallah bir önü açılır. Yani şöyle önü açılır. İstenilen transferler, beklenilen şeyler yapılırsa eğer bana göre genel olarak üstün köyü bir transfer olsun. Yıldız gelsin 35 yaşında. Ben istemiyorum mesela.
Anladım. Yine detaya giriyoruz yani. Sergen'in istediği oyuncular diyoruz. Onun anlaşabileceği oyuncular bulunursa diyoruz. Tabii. Zaten bunun kavramı, bunun içinde şu da var. Hani Yıldız'ın işte kaç yaşta ama bu pek yaşada takılırsanız işte şu anda Buffon 42 yaşında falan Juventus'ta oynuyor hala ya, Allah aşkına.
Ama şimdi Buffon 42 yaşında.
Ya tamam da.
Yeteneği var Sergen'de.
Bakın, tamam ama bakın şimdi 40... bu kadar böyle yaş maç dediğiniz zaman 35-34 neye göre bu 34'ü buluyorsunuz yani?
Ama ben 34 demiyorum. Mesela ben altyapıya önem verdim.
Ya bakın altyapı zaten bu herkesin söylediği bir şey de Türkiye'de üst yapı sorunu var. Altyapı sorunu yok. Üst yapı sorunu var. Yani ya. Federasyon sorunu var Türkiye'de. Bu bir. O ondan altından daha ikincisi yaş komayın yani 35-34 diye. Galiba Buffon benim bildiğim Juventus'tan ayrıldığında 35-36 yaşında filandı.
Evet.
Gitti Paris Saint-Germain'e gitti yani, yanlış anlamayın yani. Gitti takım da en üst seviye takım. Oraya gidip orada oynayıp tekrar Juventus'a döndü ve orada hala oynuyor. Juventus takımını yani İtalya'daki en zor takımdır belki de kurumsallık açısından yani. Öyle kimseye laf olsun diye forma filan vermezler.
Yani o zaman, ama
dediğiniz zaman olmuyor yani. 35 diyorsunuz.
Ülkemize gelen futbolcuya
bakın. Bakın tekrar söylüyorum. Detaya giriyorsunuz. 35 dediniz. Ben de size 42 yaşında bir oyuncu ismi verdim. Demek ki öyle bir adam bulursanız alacaksınız yani.
Ya,
hadi 42'lik almayın da 37'lik alın ama bunu...
Ona herkesin...
Bizim yani, en büyük hata... Bakın bizdeki en büyük hata şu. Yaş direkt söylüyorsunuz mesela. Federasyon başkanı da şey demişti. Yabancı sayısı. İşte biri çıkıp dedi ki 8 yabancı olsun. Neye göre 8 yabancı? Bilen yok. Niye 9 değil 8? Onu da bilen yok. Niye 7? Onu da bilen yok. Kafadan atıyoruz yani. Mesela bakın şimdi bu şeyde de yaşta da öyle. 35 yaşındaki adam gelmesin diyorsunuz. Bu fon gelince almayacak mısın?
Hayır ben gelmesin diyorum. Şimdi biz öncelikle şöyle bir şey var. Makyaja önem veriyoruz. Ya iç güzelliğine mi bakalım?
Ya bakın dünyada herkes makyajı isterse de makyaj iyi bir şeyler. Makyajın altındaki şey de iyi olsun. Vücut da iyi olsun yani. Evet, konu bu. Evet.
Benim de onun demek istiyorum.
Tabii. O zaten anlaşılıyor konuşmadan. Yani
40 yaşında gelebilir, 26 yaşında.
Bugün tamam, bakın ben de diyorum ki bunu herkes anlıyor. Bu zaten böyle bir konuşma yani. Yaşına dikkat etmek lazım dediğin zaman zaten herkes anlıyor neyin ne olduğunu ama 35, 32, 38 dendiğinde örnekleri var dünyada çünkü bunun.
Yani örnekleri var. Bizim Beşiktaş'a da gelen örnekler var. Mesela ben hala
bence
bizim gibi bir
oyuncu. Ben ne konuşuyoruz? Demek ki yani doğru yaşta yaş önemli değil. Yeter ki yaşıyla şey orantılı bir şey olsun oyuncunun. Yaşta da o performansı verebilsin.
Ya Beşiktaş'a veya diğer takımlara
katkı sağlayabilecek bir oyuncu lazım. Ama burada da yani bütün taraftarlar hepsi teknik direktör gibi oluyor ve seçenlere, scoutçulara, hocalara hiçbirisi şey yapmıyor. Saygı duymuyor.
Ya ben zaten onu hiç anlamış değilim. Menajerlik tutturuldu gidiyor. Nereye kadar gidilecek bu menajerlik oyunları? Anlamış da değilim abi. Çünkü hani maksat arada menajerlerin kazandığı güzel paralar var.
Ya bakın menajerler olmasa hiçbir kulüp hiçbir oyuncuyla anlaşamaz. %90'ını anlaşamazsınız yani. Tamam. Menajerlere verilen paranın fazla olması başka bir konu. Menajerin görevi başka bir konu yani. Yani menajere...
Tamam, ben onda zaten sizinle fikir. Tamam nedir? Menajerlik olsun ama şöyle bir şey var. Menajer tatmin olacak. Peki tamam.
Ya bakın tekrar söylüyorum.
Takım o zaman bir şey.
Bakın konuyu hep detaya sokuyorsunuz. Menajerlik önemli bir müessedir. Sadece doğru yapılırsa yani.
Yani doğru yapılmıyor.
Evet, çünkü menajer olmazsa hiçbir oyuncuyla konuşamazsınız. Yani kim gidecek oyuncunun kapısını çalıp konuşsun?
Kendi takımlarımız scoutları falan inceleme oydu buydu.
Scout oyuncuyu bulduğu zaman kimle konuşuyor? Nereden bulacaksın?
Tamam, menajeriyle konuşuyor ama.
Neyle buluyor?
Bu dünya kulüpleri nasıl yapıyor hocam? Ben bunu anlamıyorum.
Bak, anlatıyorum size nasıl yapıldığını, anlatıyorum size. Herkesin menajeri var, bunda kötü bir şey yok. Siz scout 15 yaşında bulduğunuz zaman daha az ücret alıyorsunuz. 35'inde aldığı zaman veya 30'unda daha fazla alıyorsunuz. Yani menajerlik olması gereken bir sistem. Ama bu menajerlerin yani menajerlerin verilen ücretleri faizse veya şeyse, antisportifse, şuysa buysa, bu menajerlerin kalkması gerektiğini göstermez yani.
Yok yok, ben kalkmasın demiyorum.
Peki. Şimdi iyi akşamlar. Menajer... Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, tekrar beraberiz. Bilgin Gökberk ben. 19.50'ye kadar sizlerleyiz. Ülkede çok sorun varken, sahamızda sorunlar, şehitler varken, ülkenin bir sürü problemi varken, çok önemli ve gergin bir derbinin, maç öncesi gergin de başlayan bir derbinin en az hasarlı atlatılmış olması, tırnak içinde hasarlı atlatılmış olması bence sevindirici bir gelişme. Çünkü bilhassa sporda fazla gerginlik... Spor çünkü bir şey aracı, yani insanların kafalarını dağıttığı, işte klasik olacak ama hani spor bir entertainment aracı, eğlence aracı yani. Tabii sporda fanatizm, şu bu, kızdırma, rakibine laf atma, bilmem ne falan, hepsi olacak ama iş farklı boyutlara gitti mi artık, iş şeye doğru gitti mi, yani nefretin boyutu arttı mı, bu ekstra bir dert çıkartıyor ülkenin başına, hele böyle büyük camialar için. Yani hepsinin 15-20 milyon taraftarı var. Burada hassas olmamız lazım. Yani bu takımların birbirlerine sportif açıda, saha içinde seyircisinin yenmek için her şeyi düşünmesi veya tırnak içinde nefret etmesi farklı bir şey. Ama işin başka bir boyutu, siyasi, ideolojik boyutlarda ayrılmalar olması kötü bir şey yani. Onun için bu yüzden dikkatli olmamız lazım. Ülkenin fazla problemi, ihtiyacı yok yani, bunu söyleyelim. Sporu buradan hep sıyırmamız lazım. Ana fikir bu yani. Ben de en çok buna dikkat ediyorum. Zaten 10 senede böyle yazılar yazıyorum yani. O yüzden hep diyorum siyaset futbola girmesin, siyaset girmesin diye. Ama benim söyleyeceğim bu. Bunun altını açmak istemiyorum. Onları yazın. Bir YouTube yayınına başlayacağız. Yaz süresince. O zaman orada yaparız. Ama şimdi burada şu anda yapmak istemiyorum yani bu maç sonunda. Alo.
Merhabalar. Hayırlı akşamlar.
Buyurun. İyi akşamlar diyorum.
Kiminle görüşüyoruz hocam? Siz öncelikle
kimi aramıştınız, ben onu sorayım.
Radyo Spor.
Tamam, yani. Radyo Spor'la görüşüyorsunuz da yani kimi aradınız yani orada? Kimle konuşmuşsunuz?
Sizin için mesela görüşebileceğimiz, yalnız mesela duygularımızı, düşüncelerimizi...
Hayır, anladım. Siz Radyo Spor'u böyle gün içinde bazen arıyorsunuz. Kim çıkarsa konuşuyor musunuz ya? Ben de merak ediyorum yani.
Evet.
Hiç bakmıyor musunuz mesela programı kim yapıyor veya...
Bazı gün oluyor Fikret Engin yapıyor. Bazı gün oluyor mesela Vedat abiniz yapıyor ama...
Ama o günler hep, hep bellidir yani, o günler. Hani Fikret mesela bazen gelip kendi kafasına göre yapmaz program. Saati vardı, şuyu vardı. Sonuçta evet. Biz de bu saatte salı günleri yapıyoruz. Buyurun, benim adım Bilgin. Bilmiyorum, beni tanıyor musunuz yani?
Yazar, köşe yazarıydınız değil mi bir dönem?
Evet, nerede yazıyordun mesela?
Hangi gazetede olduğunuzu bilmiyorum ama mesela Bilgin soyadınızı hatırlayamadım. Hakkınızı helal buyurun bu arada.
Yok estağfurullah, Gökberk.
Bilgin Gökberk değil mi?
Evet.
Gökberk.
Evet.
Ben şunu merak ettim.
Nerede mesela, hangi gazetede yazarken hatırlıyordunuz beni? Ben de onu merak ettim.
Şimdi ben şu an tam telaffuz edemiyorum. Hakkınızı helal.
Yok estağfurullah, bakın ben memnunum. Ben ilginç bir dinleyici yakaladım. Yani farklı bir şey konuşabiliriz diye konuşuyorum. Mesela benim hangi gazetelerde yazdığımı bir tanesini hatırlıyor musunuz? Veya ne yazdığımı?
Hatırlıyorum dersem sizi kandırmış olurum. Anladım. Yani mesela.
Ben zaten her yazdığım gazeteden gönderildim, paketlendim yani, öyle söyleyeyim, kibarca anlatayım. Hiçbir gazeteden kendim ayrılmadım yani. Hepsinden hadi git artık dediler. Yani
gerçekleri paylaştığınız için.
Öyle demeyelim yani. Kovulduk yani. Öyle söyleyeyim. Şu anda da...
Doğru söyleyenler 9 köyden kovuldu.
Hayır. Ben o an oralara gelmek istemiyorum. Şu anda da Cumhuriyet'te en son yazıyordum. Bir sene ara verdim ama bu yakında da yazmaya başlayacağım. Öyle söyleyeyim ben de size. Siz de en azından tanışmış olalım sizinle.
Ben Yıldırım Demirezen. Ben görme engelliyim. Kayseri'den sizlerle yani mesela teşerrüf ediyorum. Ben biraz önce bir konuya değindiniz. Ülkenin problemlere ihtiyacı yok. Şehitleri varken dediniz. Bak burada en
bir tek şehitleri kastetmedim ben ama. Ben her şeyi kastettim. Yani sağ tarafta yani ülkenin bir sürü problemi varken futbolda bu kadar gerilmeyelim demek istediğimi.
Konuşmalarınız laiki veçile telgibi ve tafsire mastarı olan bir yapım.
Teşekkür ediyorum.
Ben onun için şunu merak ediyorum. Derbi yaşandı gitti. Mesela olan oldu, biten bitti. Kazananla tebrik etmek gerekiyor bir Fenerbahçeli olarak. Ben, bundan sonra Fenerbahçe'yi ne bekliyor Bilgin abi?
Vallahi bunları işte Türkiye'de tahmin etmek çok zor. Çünkü Türkiye'de demin bir dinleyicimizle konuşuyorduk. Hiç sabır yok diye. Yani çok kısa bir sürede camialar bir lider seçiyorlar veya bir antrenör seçiyorlar veya işte yönetici seçiyorlar. Sonra sabretmiyorlar. Bu her takım için geçerli. Çok kısa bir sürede de vazgeçiyorlar. O yüzden ben yani Fenerbahçe'nin eğer daha çünkü çok yeni bir yönetim var başında. Belki onlar da hani denedik olmadı yanıldık gibi düşünüp başka türlü bir şey deneyebilirler ve çok da başarılı bir yönetim olabilir Fenerbahçe yönetimi. Yani başında Ali Koç gibi birisi var yani hiç yaban atılmayacak biri var. O yüzden beklemek lazım gibi geliyor bana.
Evet, şöyle bir duyum aldım. Mesela Ali Koç'un kongreye gideceğine dair orta bir takım yani fikirler dolaşıyor. Bunun doğruluk payı nedir? Yani?
Valla Türkiye'de her an herkes kongreye gidebilir. Ben bilmiyorum yani olabilir.
Ersun Yanal'in gideceğine dair takımdan mesela şimdiden teknik direktör...
Bizde hep böyledir. Büyük takımlar biraz kötü gitti mi? Bir de derbi kaybetti. Mutlaka hoca için böyle spekülasyonlar çıkar. Bu da olur. Bence beklemek lazım 3-4 gün daha veya bir haftada. Çünkü antrenörü göndermek de o kadar kolay değil. Gönderip yerine başka birini almanız lazım. Hazır mı?
Takıma alışma.
O gelen Ersun Hoca'dan daha mı şey olur filan. Yani bunlar hep futbolun Türkiye'de konuşma dili biraz antrenör, hakem ve şey üstünden gittiği için.
Ülkede çok büyük sıkıntılar var. Ne gibi? Mesela futbolsal açıdan değerlendirmek gerekirse. Şimdi bizim ülkede futbolun düzenlenmesi, yeniden mesela güzel bir yani boyutu alması şuna bağlı. Öncelikle takımların şirketleştirilmesi şart bu bir. İkincisi, altyapıların daha çok önemsenmesi gerekiyor bu iki. Üç, şu Avrupa'nın mesela tedavülden kaldırdığı futbolculara...
Tamam.
Yüklü bir miktar yaşlı futbolculara yüklü bir miktar para verilmemesi gerekiyor. Dördüncüsü bu ülke menajerlik sisteminin getirilmesi şart.
Peki ama hepsinden önce Türkiye'de bir de futbolda üst yapı sorunu var. Yani federasyon zaten ve federasyon başkanı seçiliş şekli gibi. Bunu da buraya koyalım. Teşekkür ediyoruz size. Çok memnun oldum aradığınızda ve tanıştığımızda.
Benimle paylaştınız. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm radyo spor dinleyicilerine ve orada çalışanlara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.
Sağ olun. Bizden de Kayseri'ye sevgiler, selamlar.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Bilgin Gökberk'le Köyün Delisi devam ediyor.
Tekrar beraberiz. Saatler 18.15, 19.15 pardon, 19.50, 19.55'e kadar sizlerle olacağız. Numaramız 212-363-0434, Bilgin Gökberkmen. Arayın konuşalım diyoruz veya bir sorunuz varsa sorun, cevaplayabileceğim bir sualse cevaplayayım. Alo.
İyi akşamlar Bilgin Bey.
İyi akşamlar, buyurun.
Hanımlar, İstanbul'dan arıyorum. Trabzonspor taraftarıyım.
Buyurun.
İlk önce sizin şöyle bir şey. Çok eskiden beri takip ilk Kanal Türk'te Serhat Uluerer'le yaptığınız programda tanımıştım.
Öyle bir program yapmadım ama Serhat Uluerer'le hiç program yapmadım. Şu şey
NTV'de.
NTV'de NTV daha yeni kurulurken onların bir yan kuruluşu vardı Olay TV. Orada basketbol programı yapmıştım. Sonra CNN evet, Türk'te yaptım. Pardon. Devam etti ama Serhat Uluerer'le hiç program yapmadım. Buyurun dinliyorum ben sizi.
Tamam pardon. Yanlış.
Önemli anladım. Değil zaten yani benim...
İlk orada görmüştüm.
Yok anladım buyurun.
Gerçekten sizi şey olarak takip edebildiğim kadar ilk önce şunu sormak isterim. Neden haftada bir gün mesela ben sabah Barış Beyler, Mert Bey, Ali Erem bunlar başlıyorlar. Sabit öğlen işte 14'te de hat-trick. Siz neden salı günü sadece program yapıyorsunuz? İlk önce onu çok merak ediyorum. Neden her gün değil veya haftada 3 gün 5 gün değil de haftada bir gün?
Ya şimdi bu zor bir soru, bu sorduğunuz soru. Yani bunu cevaplamak da çok zor. Bir kere önce talep gelmesi lazım. Böyle bir program talebi gelmesi lazım. Bir yere kapısını çalıp ben 5 gün program yapayım diyemezsiniz. İkincisi, bizim konuştuğumuz konular veya işte girdiğimiz konular 5 gün konuşulacak konular değil yani. Ancak haftada bir gün konuşulabilir bence gibi geliyor bana. 3. Hep kafamda daha farklı bir şey yapmak niyeti var. 3 senedir falan var yani, bu internette bir şey yapma niyetim var ama bir yani türlü...
Başka projeleriniz mi var?
Ya proje demeyelim buna. Yani insanlar düşündüğünü çok rahat söyleyeceği bir ortam arıyor. Buna Türkiye'de şu anda televizyon kanalları müsait değil. Hatta muhalefet kanalları bile müsait değil bence yani. Çünkü futbolun öyle bir gücü var ki. Muhalefet kanalı bile bazı konulara girmek istemiyor futbolda yani. Muhalefet kanalları bile. Sonuçta ben de şunu fark ettim. Benim bir yerde kendi kanalımı kurup çok uzun değil, 3'er dakikalık falan bantlar yapmam lazım. Benim de öyle merakım yok açıkçası. Yani ben şu kanalda program yapayım falan. Çünkü artık çağ şey çağı. 3 dakikada bir şey söylüyorsunuz. Bu söylediğiniz şey eğer dişe dokunur bir şeyse o zaten gerekli yerlere gidiyor, mesaj yayılıyor. Belki de 45 dakika bir televizyonda konuşacağınızda 3 dakika bir şeyde konuşmak daha iyi. Yani bir şey aracılığıyla konuşmak daha iyi.
Sonuçta... Soracağım ikinci soruyu eritmiş oldunuz. TV kanallarına çıkmayı düşünüyor musunuz diye.
Ne kanallarına? Televizyon kanallarına.
Televizyon kanallarına çıkmayı
bakın,
düşünüyor
ben musunuz? Ben eski futbolcu falan olsaydım, ben de hani eskiden futbol oynasaydım. Türkiye'de şöyle, evet, şöyle bir şey var bir kere. Eğer çıkıp da bu teknik saha içinde yorum yapacaksanız %100 üstünüzde futbolcu kıyafeti olması lazım yani. Siz futbolu eski bir futbolcudan daha da iyi bilseniz, yani bakın daha da iyi bilseniz, evet, seyirci eskiden futbol oynayan adamın söylediğinin doğru olduğunu düşünüyor yani. Haklı olarak yani. O yüzden
bence, ben öyle düşünmüyorum.
Ben de pek futbolun içinde kalmak istemiyorum. Yani böyle maç bittikten sonra artık 40 yıldır baydı çünkü. Orta saha şöyle kurulsaydı, stoper bu olsaydı, sağ bek çıksaydı, sol bek gelseydi yani. Türkiye'de futbolda buralara gelene kadar çok sorun var. Ben oraları konuşmak istiyorum açıkçası yani.
Valla doğru düşünüyorsun.
Yaşım olmuş 60'ı geçmişiz yani. Bu saatten sonra sağ bek sol bek konuşmak istemiyorum yani, stoper. Hiç konuşmam daha iyi yani, başka bir şey konuşurum yani.
Doğru. Peki Bilgin Bey, hiç alt liglerde, ikinci üçüncü liglerde futbol izler misiniz?
Eskiden yani şey için giderdim. Yönetici arkadaşlarım vardı, oynayanlar vardı filan, seyretmeye giderdim arada bir. Ne soracaksınız onunla ilgili?
Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan iki hafta önce ben Trabzonspor taraftarıyım ama amatör liglerde maçları izlemeyi çok seviyorum. Üçüncü ligde.
Nerede yaşıyorsunuz? Vesaire. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz?
İstanbul'da yaşıyorum. Bayrampaşa Kelkispor maçı vardı. Oraya gittim Kelkispor maçına. Bayrampaşa Kelkispor maçına. Daha maç başlamadan önce Bayrampaşa futbolcuları, Kelkispor futbolcularını ya öyle baskı altına alıyordular ki böyle sataşır daha ısınmaya çıkmadan. Bunu ben daha önce yaşarken amatör futbol oynarken görüyordum. İşte ev sahibi üstünlüğünü kullanarak insanları baskı altına alıp yıldırma şeyi yapıyordular. Gerçekten şimdi büyük takımlarda görüyoruz işte birinci ligde, süper ligde falan. Çok görmüyorum çünkü alt liglerde o kadar çok şeyler oluyor ki bunları kimse görmüyor. Kimse umurunda değil. Kimsenin hiç umurunda değil. Çünkü orada var yok. Orada çünkü kameralar yok, çekim yok, hiçbir şey yok. Ve isteyen istediği gibi orada gerçekten istediğini yapabiliyor.
Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de federasyonlar genel kurul oylarıyla kurulsa, yani genel kurulda iyi kötü 150, 200, 300 kaç kişiyse futbolun genel kurulu. Futbolun içinde olan insanlar var. Bunlardan kurulsa ve de biraz sadakate de liyakata bakılsa, yani klasik deyim olacak. O futbol federasyonu, çünkü böyle bir bölümü var yani. Alt ligler, amatör liglere bakacak bir bölümü var. Ama Türkiye'de herkes takılmış üst liglere bakıyor. Üst liglerde gidiyor. Bu esas da federasyonun net ilgi alanına giren bir konu yani. Ama diyeceksiniz ki abi, federasyon nerede yapıyor iyi bir şey de burada bunu yapsın. Yani bu konu onlara giren bir konu. Sonuçta...
Yani Taşra'da oynanan bir maçtan bahsetmedim Bilgin Bey.
İstanbul'da oynanan
Bayram maçtan. Bayrampaşa'nın göbeğinde.
Anladım. Bunun sebebi, bunun direkt muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu yani. Direkt muhatabı yani, o.
Bu gerçekten Çetinemeç stadında yaşanan şeyler. İstanbul'un göbeğinde olan bir şey.
Ve anladım.
Çok garipti ya.
Yani şu açıdan Allah rahmet eylesin Çetin Emeç'e, bu arada ismini geçirdiniz. Şey yani bu net olarak federasyonun gündemi şeyine giren bir konu, ilgi alanına giren bir konu. Orada tedbirler alıp sizin dediğiniz eksikleri yapıp emniyetle konuşup bu maçları böyle oynatması lazım yani. Ama evet. Türkiye'de federasyonlardaki yani federasyon konusunda girmeyelim artık. Sıkıldı çünkü bu konuda.
Gözlemciler falan da vardı orada.
Anladım. Onlar da abi, onlar da üstliklerde şey yapamıyorlar yani. Üstliklerde başarılı olamıyor. Alt lige nasıl bakacak bu federasyon ya? Yani bakın vallahi Türkiye'de bugün, Türkiye'de bakın lig başladı. Bugüne kadar oynanan bu haftaya kadar şöyle futboldaki 50 manşet hangisi deyin? %100 40 tanesi federasyondur yani. Bu daha birinci lig, birinci ligi beceremeyen, Süper Ligi beceremeyen federasyon alt ligi nasıl becerecek yani? Başka bir şey var mı söyleyeceğiniz?
Sizin gerçekten daha çok program yapmanızı istiyorum. Özellikle sizin programınızı dinlemek için her şeyi bırakıyorum. Sizin programınızı dinliyorum. Çok da zevkli oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Herkes isteyen bağlanabiliyor. İstediği şekilde konuşabiliyor. Siz onlara usulunca cevap veriyorsunuz. Daha fazla program yapmanızı istiyorum.
Bakın ben de bize kimse gel konuş demediği bir ortamda Radyo Spor'dan bana dediler ki gel burada program yapar mısın? Sistemin içine döner misin dediler. Yani sistemde kal. Onların evet. Bana verdiği bu şeyi kötü kullanmak istemiyorum açıkçası yani. Çünkü burası sonuçta adı üstünde. Spor Radyosu futbol konuşulsun istiyorlar ki haklılar.
Restoran işleriniz bu arada nasıl gidiyor bizimle?
Hangi işlerimiz?
Restoran açtınız ya.
Vallahi restoran. İşte oradan kazanıp şeye veriyoruz. Adalet Bakanlığı davalara veriyoruz yani bir şey olmuyor. Onlar hesapları daha yani o hesapları onlar daha iyi tutuyor. Ben bugün başvuracağım zaten benden ne aldığını söyleyeyim de ne kazandığımı bileyim diye. Yani şunu demek istiyorum. Ben de bu radyoda mümkün olduğu kadar radyonun kuralları içindeki konularda kalmak istiyorum. Futbolun içinde fazla çıkmadan konuşmak istiyorum ama eminim Haziran'dan sonra kendi yani Allah ömür verirse yapabilirsek Haziran'dan sonra istediğim yayını yapacağım gibi geliyor bana ya.
İnşallah sonuna kadar destekliyiniz. Sizin de gerçekten dinleyeniniz, seveniniz çok bilginiz olsun. Takipçiniz çok, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, kolay gelsin.
Teşekkür ediyorum. Bu arada yanlış anlaşılmasın yani bizi bu radyoda ne Barış olsun ne Barış'ın üstündeki yöneticiler olsun. Yani üstündeki derken holding şuradan hiçbir şey gelmiyor yani şu konuya girme bu konuya girme diye. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Sadece ben dikkat ediyorum çünkü Türkiye'de hakikaten herkes bir şekilde yanlı bir yayın yapmak istiyor. Hangisi yandaşı da öyle muhalefet de öyle fark etmiyor yani. Herkesin kırmızı çizgileri var. Şuraya basmayın buraya basmayın. Burada böyle bir... İşte iki senedir Radyo Spor'da çok kritik programlar da yaptık. Mümkün olduğu kadar şey dışına çıkmak istemiyorum yani sistem dışına çıkmak istemiyorum ama Haziran'dan sonra böyle bir şey yapmaya niyetim var. Yani radyoda belli günü belli bir zamana kadar bu radyoda çalışmamız lazım, program yapmamız lazım. Ama daha farklı bir şey de yapmak istiyorum. Bu da Haziran Temmuz gibi olabilir gibi geliyor bana yani. Ayrıca Radyo Spor'a adı geçti. Yine burada böyle bir konuşma imkanı verdikleri için yani beni bile bile konuşma imkanı verdikleri için üstelik yani hani ne konuşacağımı bile bile ve ben de bunları konuştuğum için kendilerine teşekkür ediyorum bir kere daha söyleyeyim yani. Millet o Alaçatılar dükkan açtığımızda eski futbolcular futbol bu şeyin yorumcuları yani yayıncı kuruluşun yorumcuları basketbol Hidayet Türkoğlu'nun ekibi önümüzden geçerken solta bizim dükkana bakamıyorlardı bile yani ilginç yani. Yani mesela sabah adamla kahvaltı ediyoruz. Beyin Sporsu yorum yapıyor arkadaşımız eski futbolcu. Her sabah beraber bir yerde çünkü evler çok yakın. Kahve içiyoruz, simit yiyoruz falan, çay içiyoruz. Her sabah bir kere uğramıyor mesela bizim restorana. Yani. İlginç değil mi yani? Bir kere. Önünden geçiyor yani. Yani ne duayen abilerimiz ne önemli gazeteciler. Ya tek yol orası oradan geçmen lazım Alaçatı'ya girerken. Dolaşıp üst kapıdan giriyorlar içeriye yani... Başka bir yoldan giriyorlar ki benim dükkandan geçmesinler. Benle konuşmak zorunda kalmasınlar. Biri görürse filan diye mi? Hatta bir gün Uğur abi, Uğur Dündar oradaydı. Galiba o gün şey de vardı. Edirne Belediye Başkanı da vardı orada. Laf attı Uğur abi. Espri yaptı. Dedi ki ya gel kardeşim bir şey olmaz. Korkma seni kimse yemez burada dedi. Yani söz veriyorum Instagram'a da resim koymayacağız. Kimse burada yemek yediğini, oturduğunu bilmeyecek dedi. Durum bu hale gelmiş Türkiye'de. Yani hiçbir sorunumuz olmayan insanlar hatta arkadaşlarımız. Uğrayamıyorlar yani. Hani orada biri olur. Belki başka biri daha gelir dükkanın. Bir muhalif biri vardır. Biz de o fotoğrafa gireriz. İşimiz ne oluruz? İşte nereden? TRT'den yok. Beyin Sports'tan. Şuradan buradan diye. Bir şey olacağı da yok. Bunlar kendi kuruntuları tabii. Dükkana uğramıyorlar yani. Daha ne diyeyim ben size yani. Bu şeye Kalamış'ta da geçerli. Bizim açtığım bu son dükkanda da geçerli. Yani medyanın şey kısmı, normal iş yapan kısmı, merkez medyada çalışan kısmı hiçbirisi uğramıyor. Ne olur ne olmaz diyerek. Böyle bir dönemde yani neredeyse şey gibi olmuşuz, persona non grata, istemeyen adam gibi olduğum bir dönemde bir radyonun, yani bir yayın, üstelik de böyle bir yayın kuruluşunuz, Saran Radyo Spor'un gel çalış burada program yap demesi, yapar mısın demesi bence önemli bir şey yani. Onun için bu olayı anlattım. Adam restoranımızdaki yemek yemeye korkuyor. Diyorlar ki gel bizim radyoda program yapar mısın? Bu bence önemli bir konu yani. Yani bu dönem benim ilk Radyo Spor'da program yaptığım döneme benzemiyor. O zaman şartlar farklıydı. Şimdi ben de dikkat ediyorum. Ben de kimsenin benim yüzümden, benim konuşmamın yüzünden olayların farklı bir yere gitmesini de istemiyorum. Velhasıl ama bu günler geçecek yani. Bunu biliyorum. Anneannem benim şey derdi rahmetli. Kavanozda reçel bugünlerde geçer derdi. Onun öyle bir lafı vardı yani. Ne olsa hep böyle bir cümle söylerdi. Evladım kavanozda reçel bugünlerde geçer derdi. Anneannem de rahmetli anıyorum. Alo.
İlknacığım kolay gelsin.
Teşekkürler, buyurun.
Hayırlı akşamlar.
İyi akşamlar.
40 yaşındayım, ismim Emre. Öğretmenim kendim. Ondan sonra şimdi öğrencileri bıraktım. Senin de programını görünce hoşuma gitti dedim, bir bağlanayım.
Buyurun.
Şey söyleyecektim size. Şimdi bu Ersun Yalal'la alakalı bizler de çok istedik taraftar olarak. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Sarı'nın düzenli giden bir taraftarım. Biz de çok istedik hani 2014'teki yaşadığı başarıyı tekrardan yaşasın istedik. Hani eski ruh geri gelsin anlamında Volkan Ballı ile beraber. Yalnız Ali Koç'un o zaman söylediği bir laf vardı. Herkes bunu göz ardı etti. Hiç söylemiyor. Hani Ersun Yalal'ı istiyorsunuz, benim vizyonum ne olduğunu anlamamışsınız diye bir demeci vardı. Hatırlıyor musun abi onu?
Hatırlıyorum.
Yani kimse onu mesela medyada hiç dillendirmiyor. Zaten sizin medyanızın haricinde kimsenin hiçbir şey dillendirdiği yok. Yani kara propaganda.
Siz Fenerbahçe'de miydiniz?
Ben Fenerbahçe'de.
Ya şimdi şöyle, şartlar değişiyor o yüzden. Yani şartlar değişiyor Türkiye'de. O dönem öyle düşünmüş olabilir ama bakmıştı sonra. Çok da taraftarı istiyordu Ersun Yanal'ı. Baskı da oldu Ersun Yanal'ı getir diye. Ersun Yanal'ın Fener'de bir senesi vardı, gayet başarılı oldu. Demiştir ki belki hani bu dönem en rahat onunla anlaşabiliriz. Şimdilik onunla devam edelim. Hafif bir geçiş yapalım demiştir ama belki sen sonunda farklı bir şey düşünebilir ya.
Peki aklında sence kim var abi Ali Koç'un? Yani aklında veyahut hani gönlünde yatan kim vardır veyahut da kim beğeniyordur?
Ya şimdi ben isim ver bakın. Ali Koç isminden hariç konuşuyoruz yani. Türkiye'ye evet. Bu tip futbola, bu tip iş adamlarının girmesi iyi bir şey bir kere. Bu bir. Yani Ali Koç tarzındaki çapı yüksek, işte etki alanı yüksek insanların girmesi bence doğru bir şey. Burada şöyle bir durum oluşuyor bence. Ali Bey'in kendi şirketlerini, ya yani bankalarını, işte ne bileyim veya beyaz eşya şirketlerini,
yapı marketlerini vesaire.
Neyse yani burada mesela bankası var veya yapı şey şirketleri var. Buraları
benzincileri var.
Nasıl yönetiyor? Şey mesela banka filan önemli bir kuruluş ya. Onu demek istiyorum. Banka şakaya gelmez. Buraları nasıl yönetiyorsa futbolda tabii böyle yönetilmesi lazım bu tip iş adamlarının. Yani mantık olarak yani. Konu Ali Koç değil.
Anlamında.
Hayır, Ali Koç değil konu yani. Genel evet, anlamda evet. Konuşuyoruz. Ama Ali Koç da bu gruba giriyor tabii. Yani ben Ali Bey'in futbola geldiği zaman açıkçası dünyada hangi modeli seviyorsa oradan 2-3 tane insan getirip buraya, yani bu İngiliz olabilir, Alman olabilir veya başka bir ülkenin biri olabilir.
İspanya'ya yakın olduğunu biliyoruz.
Mesela hani hadi şu kulübü de artık futbol şubesi de bizim banka gibi veya bizim beyaz eşya, bizim holding gibi yönetelim. Bir ekip yapın, yönetin, bana da raporları verin, bir gelin şurada bir konuşalım. Futbolu şöyle bir farklı bir yere çekelim Türkiye'de gibi yönetir diye düşünüyordum ben. Yani bunu yapması da buna yakın bir şey yapar ama maalesef o da bizim Türkiye'nin futbol standartına uydu yani. Yani ben mesela giden Komolini'de Fenerbahçe'den ilk gitmesi gereken insan olduğunu düşünmüyorum yani. Yani şöyle düşünmüyorum. Dünyada şu anda Türkiye'de uluslararası bağlantısı olan insanlara ihtiyaç var. Yani. Bu net yani.
Her menajerlik konusunda.
Her konuda, her konuda. Yani ekonomide de böyle, şurada da böyle, tekstil, her konuda. Ne kadar çok uluslararası ilişkiniz varsa bu ülke için o kadar faydalı birisiniz yani bence yani. Yani
Peki abi şey mi bunlar mesela ara buluculuk diye bir şey biliyorsun. Hani bir sektör var artık ara buluculuk. Aslında menajerlik
ara buluculuk diye ben şunu kastetmek istiyorum mesela. Tekstil iş yapıyorsanız uluslararası bir sürü firma tanıyorsanız oranın başında eğer oranın ihracatına bakıyorsanız uluslararası şeyi yüksek bir insan olması lazım. Bir ki ürettiği malı sat. Veya başka beyaz eşya işi yapıyorsun. Onun da satılması lazım. Yeni müşteri, pazar bulunması lazım. Uluslararası alanda tanıdıkların varsa bu şekilde pazarlayabiliyorsun o işi. Yani beyaz eşyanı, tekstilini, şunu bunu. Önemli insansın demektir yani. Futbolda da böyle. Futbolda Komoli'nin bugün telefon rehberinde daha önce de konuşmuştuk. Sizce kaç telefon vardır uluslararası futbol adamlarıyla ilgili? Tahminen kaç tane vardır yani?
Yani kim varsa bütün güne verir. Yani her ülkeden şeyi var.
Bravo. Her ülkeden, yani, her ülkeden bir 10 bağlantısı var mıdır yani?
Mutlaka vardır.
En az 10 tane vardır.
Özgür Sancar'ın bile
bravo. Ama Özgür Sancar'ın bile demeyin. Özgür Sancar'ın bayağı bir bağlantı hissesi var çünkü yani.
Tabii ki. Ben çok takip ediyorum.
Yani ben geçen gün radyoda açtım Radyo Spor'u, bir baktım şeyle konuşuyordu. Beşiktaş'ın kalecisiyle konuşuyordu.
Her şeyle diyorsun. Biliyorum, dinledim onu. Dinledim.
Evet. Kolombiyalı kaleciyle konuşuyordu mesela. Zaten abi, var yani Özgür Sancar'ın. Benim demek istediğim, bugün Komoli'nin defterinde en az 500 tane bağlantı vardır uluslararası. Komoli bu alanda daha faydalı bir şey bir yerde kullanılabilirdi yani. Ben size söyleyeyim, diğer bakın Türkiye'deki futbol takımlarının yöneticilerinde eğer araya menajer girmese çoğu kendi şeyiyle bağlantı kuramaz yani.
Doğru.
Ancak araya bir menajer sokuyorlar, bunu tanıyamıyorsun, onun menajerini devreye sokuyor, o başka birini devreye sokuyor, o şekilde konuşuyorlar. Ama Komoli istediği an İngiltere'deki bütün takımların, İngiltere, Fransa, İspanya hepsinden bir adam bulabilir. Veya hepsinin menajer çok rahat konuşabilir. Mesela buna örneklerden bir tanesi işte Obradoviç ve onun arkasındaki...
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr'nin sunduğu Bilgin Gökberk'le Köyün Delisi devam ediyor.
Alo. Tekrar beraberiz. Hatta bir dinleyicimiz varmış ama şu konuyu bitireyim demek ki Komoli konusunu. Yani Komoli gerektiği gibi kullanılırsa Fenerbahçe'ye faydalı olabilecek bir de. Herkese faydalı olabilir ayrıca. İstediği insanla, istediği ülkeden, istediği takımdan biriyle bağlantı kurabilecek bir telefon defteri, ferisi olan bir insanın Türkiye'de istendiği gibi kullanılırsa çok da işe yarayacağını düşünüyorum ben. Yani. Öbür türlü işte bunun örneği Obradoviç ve Gerardini. Yani Obradoviç gibi önemli bir hoca yanında gereken Gerardini'nin olması istedi. O takımdaki menajer olarak menajer şey kısmına baksın diye. Ondan çünkü faydalanıyor. İstediği her türlü bağlantıyı kendi de kurur ama onunla kurduruyor falan. Bunu bir gün konuşuruz yani. Bu öyle Komoli ilk gidecek adam değildi o takımdan. Bence her takımın bu tip bağlantıları olan, yurt dışındaki her takımla, her oyuncuyla, her yöneticiyle konuşabilecek imkanı olan, istediği anda bir telefon yakınlığı olan insanlarla çalışmasında bence yarar var. Öyle söyleyeyim ben. Alo.
Alo, iyi akşamlar Bilgin Bey.
Buyurun.
İstanbul'dan arıyorum ben, Mahmut. Galatasaray taraftarıyım. Bu arada sizi takip ediyordum daha önceden. Sizin bir Beşiktaşlı olduğunuzu da biliyorum.
Ben Galatasaraylıyım.
Bir Galatasaraylı olarak...
Ben Galatasaraylıyım, Beşiktaşlı değilim.
Pardon, ben sizi Beşiktaşlı biliyordum da.
Herkes, yani bu bir cümleden herkes bir şey yakalıyor, öyle söylüyor.
Doğrudur o zaman, ben iyi öğrendiğim iyi oldu. Yani ben öyle yayınları bağlandığınız kanallarda izlediğim zaman sizi Beşiktaşlı, hani maçlarda Beşiktaş maçlarına yorumlarınızdan dolayı Beşiktaşlı zannediyordum ben sizi.
Ben hiç Beşiktaş maçı yorumlamadım ya.
Allah Allah, ben hani bazı kanallarda çıktığınız zaman ben sizi izliyordum da o yüzden hani ne bileyim. Neyse.
Ama yani söylediğiniz iki şey de doğru değil. Beşiktaşlı dedim, bir de Beşiktaş yorumcusu olmadım hiçbir zaman yani. Daha doğrusu kulüp yorumcusu olmadım hiçbir zaman yani.
Neyse, yanlış hatırlıyorum o zaman. Peki bu sizin gerçi ben biraz önce işe geldim. Şu anda ben güvenlik görevlisiyim. Bazen yoldayken sizi dinliyorum böyle işe gelirken de, akşam çünkü programımız biliyorsunuz. İşte gerçekten sizin çizginizi çok beğeniyorum futbol anlamında. Yani futbol değerlendirmelerinizi çok olumlu, olgun görüyorum. Gerçekten sizin gibi insanların bu futbol yani futbol değerlendirmelerinde yorumcu olarak olsun.
Yani ben sözüm, sizin bu olumlu özellikler gördünüz. Ben olduğum her kurumdan kovuldum Türkiye'de. Yani. Ayrıca ilaveten iyi bir CV...
Yani böyle olduğu için kovuluyorsunuz zaten.
Ha, şunu açıdan iyi bir CV'miz var. Yani ben futbol yorumcusu falan değilim. Böyle bir niyetim de yok. Esas da iç mimarım. İtalya'da güzel satır okudum. Orada 20 yıl turizm yaptım Roma'da. Uluslararası her ülkeye çalıştım yani. Incoming yaptık. Normalde de iç mimarım. Bu işe de tesadüfen girdim. Dediler ki futbola farklı bakıyorsun. Gel arada bir yurt dışındasın, şu maçlara bir yazmaz falan, böyle girdik. Sonra kendimi güncelledim ama futbolda. İşin en sonunda futbol bu duruma gelince ben de biraz daha hassas kritik yazılar yazmaya başladım. Her yerden kovulduk. TRT dahil yani. Her yerde çünkü dediler ki bu konuya girme, şu konuya girme. Yani 7-8 yerde...
Ben bir 40 yaşındayım ben bu arada.
Yani bu sizin hani şey dediniz ya, sizi daha çok görmek istiyor. Benim gibi modeli göremezsiniz zaten. İşte bizi de görmenizi istemiyorlar.
Ama gene de
konu
biz
bu.
Görmek isteriz.
Ya olmuyor. Bakın eski, şimdi hiç olmaz. Ben Aydın, yani benim abi. Ben Aydın Bey'in hürriyetinden gittim yani. Dediler ki çok siyasete sokuyorsun sayfalara filan o zaman. Tamam, sonra işte görüyorsunuz yani olanları yani. Benim hiçbir yerden kendim ayrılmadım ya, onu demek istiyorum.
Çok iyi anlıyorum sizi Bilgin Bey. Bizim ülkemiz gerçekten maalesef ya futbol, ben şöyle düşünüyorum. Ben yaklaşık 20 seneden aşağı, en az 20 sene futbolla ilgiliyim. Dolayısıyla iç dış olarak futbolu yani dış bağlan yani dışarıdan hani şöyle söylentiler var ya şimdi son dönemde, biliyorsunuz Fenerbahçe üzerinden genelde işte futbola siyaset karışması. Ben bunların olduğuna da inanıyorum zaten. Ben doğrudur Fenerbahçe'nin tespiti bence. Bunların olmaması lazım. Gerçekten üzüntü verici şeyler veya işte en son Fenerbahçe başkanının bu arada taraftarıyla tartışma
Tamam yani ben anladım siz demek istediğinizi. Konuyu bağlayalım veya bana bir şey soracak mısınız?
Yok, ben şunu soracağım size. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili mutlaka konuşmuşsunuzdur belki, ama hani ben dinleyemedim. Belki konuşmuşsunuzdur. Değerlendirmenizi istiyorum bu maçla ilgili görüşlerinizi.
Vallahi bir değerlendirme yok. Değerlendirme şu: Galatasaray 20 yıldır yenemiyordu. Bugün yendi ya. Futbol mu olur böyle şeyler? Yani bu kadar büyütülecek bir konu da değil bu. Yani büyütecek konu tabii.
Yok, çünkü... o anlamda değil. Hani oyun olarak Galatasaray'ın maçı kazanması ile ilgili işte doğru anlamda hani maçla ilgili değerlendirmeler, hani ne bileyim hani işte kadrosunu Galatasaray'ın nasıl çıkarması ile ilgili, hani nasıl çıkardığı, doğru tercihler mi, işte bunlarla ilgili yani genelde. Ya da işte Emre Akbaba'nın değil de veya işte
ya Galatasaray da belli daha hazır gelmiş. Galatasaray daha hazır gelmiş. Yani Fatih Terim'in kafasında bir plan varmış. O planı uyguladılar. Zaten maçtan sonra kendi dedi ki,
İnanın Bilgin Bey, size bir şey de söyleyeyim şunu. Ben cuma günü rüyamda gördüm maçı, biliyor musunuz? Galatasaray'ın kazandığını gördüm. Gerçekten de ben demiştim. Ben içimden kendim dedim yani, tabii bir yayında söylemedim ama Galatasaray'ın kazanacağını bekliyordum ve aynı zamanda maçın böyle golle geçeceğini de biliyordum. Tahmin etmiştim. Çünkü
valla o gün benden de benim başıma ilginç bir şey geçti. Ben benim dükkanda oturuyordum. Çay bardağı yere düştü. İçinde çay da vardı. O ince belli bir bardak. Üstelik 2 evet. metreden düştü. Ve bardak hiç kırılmadı. Hakikaten bu çok ciddi. Yani. Herkesin içinde oldu bu. Bardak hiç kırılmadı. 2 metreden düşüp taşa çarptı yani. Doğru. Ve kırılmadığını fark ettim. Ben dedim ki ya bazen böyle şey oluyor. Belki bugün o gün diye ben de bir espri yapmıştım hatta.
Evet. Yani benim rüyam çıktı şimdi. Sonuçta bu bir rüya ama gerçekten rüyanın çıkması bazen olabiliyor, böyle rüyaların çıkma derecesi. Dolayısıyla ben de böyle bir rüya gördüm ve paylaştığım oldu tabii de. Ama maçtan sonra tabii paylaşmıştım bir radyonuzda daha önce. Şimdi şunu da söyleyeyim son olarak. Bu yani hani son 4 senedir yaklaşık bu sahada çok kısır maçlar geçti, biliyorsunuz. Ben o yüzden de bu maçın bir değişik olacağını düşündüm. Yani golle geçebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten de öyle oldu yani.
Peki.
Çok teşekkür ederim Bilgin ve sizinle tanıştık.
İyi akşamlar. Ben de çok çok teşekkür ederim. İşinizde başarılar diliyoruz.
Yayınlarınıza başarılar diliyorum. Bırakmayın lütfen bizi.
İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Evet, bu söylediğim Gerardini örneğini falan birkaç şey gelmiş ama benim söylediğim bir tespit, yorum değil. Yani eğer yabancı oyuncu, her takımın şu anda 14 yabancı oyuncu alma hakkı var. Eğer 14 yabancı alma hakkınız varsa ve bunu kullanıyorsanız ekibinizde bir tane yabancı birinin olması da fayda var. Yani bunlarla rahat bağlantı kuracak. Konuşma açısından değil yani, bunları getirirken, anlaşma yaparken, sözleşme yaparken, seçerken kulüpleriyle veya işte konuşurken avukatlarıyla, menajerleriyle, o yani şey alanda tanınan, dünyada iş yapan birine ihtiyacınız var. Komolli böyle bir adamdı esasında. Ama Türkiye'de şeye geldi yani bence. Alınan çoğu oyuncudan belki onun da şeyi yoktu. Yani ona öyle bir liste veriyorlar ki, bütün kulüpler öyle liste veriyor zaten. Deniyor ki işte fazla yaşlı olmasın, bonservisi olmasın, kiralık olsun, parayı 3 taksitle ödeyelim, sol ayağı iyi olsun, ileri gitsin, orta yapsın, gelsin, ara pası alsın filan. Zaten böyle adam... Ama bedava olsun, para vermeyelim dendiği zaman üçüncü torbadan seçiyorsunuz bu insanları yani. Büyük bir ihtimalle birisi Komoli, bizim bütçemiz şu, istediğin takımda oyuncu aldı, size herhalde başka oyuncular seçecekti yani. Alo. Alo.
Alo.
Efendim.
Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İzmir'den arıyorum ben de. Öncelikle bizim sesimiz olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu düzene karşı sesimiz olduğunuz için teşekkür ediyorum. Birkaç saptamam var, onları paylaşmak istedim, izin verirseniz.
5 dakikamız kaldı, saptamalar şey olmasın.
Hemen çok.
Hayır, saptamalar diyorum, bizi şey içine sokmayın, zor durumda bırakacağız saptamalar.
Hemen anlatıyorum. Şimdi uzun süredir bu konuşuluyor ama en son Cumhurbaşkanı...
Bakın Cumhurbaşkanı, son 5 dakika Cumhurbaşkanı konusuna girmeyin, niye biliyor musunuz? Daha spor tipi konu konuşalım. Çünkü 5 dakikamız var bu.
O zaman şöyle söyleyeyim. Daniel Comoli Aykut Kocaman'la toplantı yaptı. İlk geldiğinde hatırlarsın. Aykut Kocaman'la konuşuyor. Aykut Kocaman'ın fikirlerini görüyor ve Ali Koç'a gidiyor, diyor ki hocanın fikirleri düzgün. Hemen çok çabuk bir geçiş yapmayalım. Bu hocayla devam edelim. Bu hocayla devam edersek başarı gelir, diyor. Zaten bu yüzden Komoli'yi de 1,5 sene gönderemediler. Aykut Kocaman eğer Fenerbahçe'de kalsaydı zaten o sene 2-3 transferle, yani çok para harcatmadan şampiyon yapacaktı takımı. Bu takım geçen sene de şampiyon olacaktı. Böylelikle hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Burada sıkıntı Aykut Kocaman'ı göndermeleri. Çünkü Aykut Kocaman'ı gönderdiler taraftar istedi diye. Ama aynı taraftar o sene kötü futbol var diye Fenerbahçe deplasmanlardan puanları toplarken kendi sahasında 10.000, 11.000, 12.000 kişi ortalamayla oynadı. Bütün puanları kendi sahasında kaybetti.
Peki ama bağlayalım konuyu, ne olur. Çünkü biz böyle bir...
Şampiyonluğu kaçırdı. Yani gene burada geliyor, popülizme geliyor. Taraftar yüzünden Fenerbahçe bu hale geldi. Eğer taraftara uymayıp Aykut Kocaman kalsaydı... Ne bu kadar para harcanacaktı?
Bu da bir sizin görüşünüz yani. Belki kalsaydı da farklı bir şey olabilirdi. Bu sizin tahmininizi söylüyorsunuz siz yani.
Böyle... Ama harcamayacaktı yani. Hocanın söylediği 2-3 oyuncu alacaktı.
Ya tamam da o tutmayabilirdi yani. O kalsaydı böyle olurdu anlamına bunu söyleyemeyiz yani demek istiyorum.
Tamam ama onlar da kumar oynadı. Ligden düştü.
Nitekim aynı Aykut Kocaman ki ben de kendisini tanırım, konuşurum, severim. Ama aynı Aykut Kocaman Konya'ya gitti. İkinci dönemde çok başarısız oldu. Ayrılmak zorunda kaldı yani. Demek ki oluyor böyle şeyler. Onu demek istiyorum.
Ama işte yani hoca...
Hayır oluyor demek ki. Onu demek istiyorum. Yani bu böyle futbol bu kadar kolay bir oyun değil. Yani o hoca olsaydı böyle olurdu denecek bir oyun değil. Bir sürü şart bir araya geliyor. Öyle oluyor yani. Denk düşüyor.
Bir sürü şart bir araya geliyor ama en azından geçen sene küme düşmeyecekti. 100 milyon dolar daha
peki, harcanmayacak. Peki. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz.
İyi akşamlar.
Evet, Türkiye'de bu dinleyicimiz için konuşmuyorum. Yani genelde konuşuyorum. Tabii zaten o yüzden futbol çok şey bir konu. Yani herkesin futbol takımı ilgili projesi var ve herkes o projenin doğru olduğunu yani. Bu dinleyicimize söylemiyorum. Tekrar söylüyorum. Genelde böyle. O yüzden ben de pek futbolun saha içini konuşmuyorum çünkü saha içinde herkes haklı. Herkesin bir düşüncesi var yani. Ve herkes bu konuyu konuşuyor. Yani kime sorsanız bir 11 yapıyor. Var mı kimse hatta? Bir kişi daha alalım son dinleyicimizi. Evet, dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Yani bir kişi daha alalım diyorum. Hemen hatta buluyoruz o dinleyiciyi. İlgi alakaları için teşekkür ediyoruz. Alo, iyi akşamlar, buyurun. Son dinleyici misiniz? 2 dakikamız var. Eğer kısa bir bağlantı yapabiliriz istiyorsanız.
Tamam Bilgin Bey, çok teşekkür ederim. Bu arada ilk defa sizinle konuşuyorum Bilgin Bey. Hayırlı akşamlar, isim İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım Bilgin Bey.
Buyurun.
Ben şöyle bir Bilgin Bey, koskocaman Fenerbahçe Spor Kulübü'nde eğer ki neredeyse sezon bitecek, kendi altyapısından sol bek, kendi altyapısından bir tane defans adamı ve bu defans adamının yüzünden Fenerbahçe 7-8 tane maç kaybetti. Hep kendi hatalarından. 2 tane yani genç çocuk bulup bu kadroya montaj edilemiyorsa Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yani gerçekten tamamıyla bir hayal kırıklığı. Birinci şeyim bu. İkincisi Bilgin Bey, şöyle bir durum var. Evet, Fenerbahçe Galatasaray karşısında kötü oynadı.
Bakın çok uzun yoruma girmeyeyim. Bir dakikamız kaldı.
Yok tamam. Çok böyle kötü oynadı, yenildi. Ama spor kurucuları spor severler şunu unutuyorlar. 6 haftadır hakemler tarafından Fenerbahçe bütün kritik maçları, Bilgin Bey dikkatinizi özellikle çekiyorum. Bütün kritik maçları Fenerbahçe maç 0-0 iken kaybetmiştir. Ve bütün hakem kararları Fenerbahçe aleyhine olmuştur. Ben maç maç sayabilirim.
Peki maç maç saymayın ama... çünkü öyle bir zamanımız yok. Son 10 saniye evet, bağlarsanız evet, çünkü yayını kapatacağız.
Tamam Bilgin Bey, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. İyi akşamınızı diliyorum ben de. Evet, bir yayının daha sonuna geldik. Bir salı günü daha bitti. Gelecek hafta aynı saatte yine inşallah bir aksilik olmazsa buluşacağız. Teşekkür ediyorum sizlere. Ve sevgili Vedat'a teşekkür ediyorum, bizim kahramanımız çıkıyor yayın boyunca. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bu hafta boyunca her şey gönlünüzce olsun.
Eviniz Amerika'da, kiranız dolar hesabınızda. Turusa.com.tr, Bilgin Gökberk'le Köyün Delisi programını sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.